Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Geriye Dönüş serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu seride geçmişte, daha doğrusu yakın teknoloji tarihinde ilgimi çeken ve benim için önem atfeden, hatta sizin için de yeri olduğunu düşündüğüm ürünlere yer veriyorum. İlk bölümde Nexus 5'i anlatmıştım. Bu bölümde de Lumia 1520'den bahsedeceğim. Nokia'nın Windows Phone atılımındaki önemli yapı taşlarından, mihenk taşlarından biri kendisi. İlk böyle öne çıktıkları sükseli telefonlar arasındaydı. İşte 1020, işte 9 serisi gibi modeller de vardı. Ama 1520 döneminde tasarımıyla ve diğer özellikleriyle ayrışıyordu. Ama bu ürüne başlamadan önce ilk başta Nokia'nın bu Lumia macerası Windows Phone'a geçişini konuşmak lazım. Bir zamanlar Nokia her iki telefondan birinin sahibiydi aslında piyasada yer alan. Yani piyasanın %50'sini domine eden en büyük telefon üreticisi diyebiliriz. Yani Nokia ve diğerleri olarak ayrılıyordu sektör. Ama o koşullar uzun süre devam etse de 2010'ların başında rüzgar tersine dönmeye başladı. Apple'ın atağı, Android tarafında çeşitli firmaların ortaya çıkmasıyla Nokia'nın pazar payı azalmaya başlamıştı. Ve takvimler 2011'i gösterdiğinde Microsoft'la bir anlaşma yapıldı. Nokia kendi yapısını bırakıp üzerine Windows Phone'la devam edecekti ve Microsoft işbirliği kapsamında ürünler de buna göre hazırlanacaktı. Sonrasında evet, bir Lumia ile bir yapay geçiş dönemi oldu diyebiliriz. Göstermelik bir başarı da elde edildi gibi oldu. Ve 2013 yılında bu sefer Microsoft dedi ki, Nokia'nın mobil ürünler bölümünü 7.2 milyar dolara satın alıyorum. Ve 7.2 milyar dolar karşılığında Nokia'nın mobil tarafı Microsoft'un eline geçmiş oldu ve bundan sonraki ürünler de Microsoft'un kendi isteği doğrultusunda hazırlandı ve Nokia markası hayatına devam etti. Ama sonrasında Microsoft şöyle bir karar aldı. Lumia'ların ismini sadece Lumia olarak bıraktı. Microsoft Lumia'ya çevirdi. Son dönemlerden bahsediyorum. Ve Nokia ismini kaldırmıştı ürünlerde. Şimdi son durumda Nokia'ya baktığımızda aslında isim olarak yaşadığını görüyoruz. İşler pek beklenildiği gibi gitmiyor ve telefon satışları ciddi oranda düşüyor. Microsoft da telefon bölümünü kapatıyor. Yani Lumia serisini bitirmiş oluyor. Ve beraberinde diyor ki 2016'da Foxconn'a, ben Nokia'nın tüm patentlerini, lisanslarını sana devrediyorum. Devrettikten sonra da Finlandiya merkezli HMD şirketi ortaya çıkıyor. Onlar da diyor ki Nokia'nın isim haklarını biz alalım ve ürünlerini biz geliştirelim diyorlar. Bu Finlandiya merkezli ve Foxconn'la da ortaklı olan şirket Nokia'nın isim haklarını 10 yıllığına alıyor. 10 yıllığını aldıktan sonra çeşitli modellerle denemelerini görüyoruz. Hatta Türkiye'ye gelişleri gidişleri de oluyor. Ama gördüğümüz noktada bu anlaşmanın da bitmek üzere olduğunun farkındayız. Şu anda HMD tarafı da Nokia ismini bırakmaya hazırlanıyor. Çünkü 10 yıllık anlaşmanın süresi dolmak üzere. Onlar da kendi markasıyla HMD ismini öne çıkarmaya çalışıyor. Hatta yeni çıkardıkları telefon modeli de bu Lumia serisine atıf yapan bir tasarıma sahip. Onlar da şu anda böyle devam edecek görünüyor. Ama biz öznemize geri dönelim. Şu anda 2024 yılındayız. 2013 yılına Nokia Lumia 1520'nin tanıtıldığı zamana gidelim ve bu telefonu günümüz koşullarında değerlendirelim. 2013 yılının Ekim ayında Abu Dhabi'de dünya lansmanı gerçekleştirildi 1520'nin. Ve bu lansmanda ürün güzel bir şekilde anlatıldı ve Nokia'nın fableti olarak piyasaya çıktı. Fablet nedir? Telefon tablet melezi ürünlere veriliyordu bir zamanlar isim olarak. Ama günümüz koşullarında artık her telefon bir özünde tablete dönüştüğü için bu kavram da ortadan kalktı. O dönemler bu telefonlara fablet deniyordu. Çünkü tasarım yönünden ayrışan bir telefon. 6 inçlik bir ekranı var. Dönemin koşullarını düşündüğünüzde bu devasa bir ekran. Telefon da çok büyük bu arada. Hatta kaba bir telefon olarak da gösterilebilir. Çünkü sivri hatları, geniş bombeli yapısı, hatta kamera çıkıntısını da hesap ederseniz oldukça kalın kaba bir telefon. 200 gramı aşan 209 gramlık bir ağırlığa sahip. Bunları da ekleyince üzerine telefon çok erişilmez bir noktaya erişiyor. Ama şimdi şu detayı atlamamak lazım. 6 inç günümüz koşullarında, günümüz dünyasında normal bir ekran boyutu oldu. Hatta küçük ekran bile kabul edebiliriz. Çünkü 6.7'leri artık normal karşılan noktaya geldik. Ama burada atlanmaması gereken detay şu. Bu ekran 16'ya 9. Baktığınızda daha geniş ve daha tepsi formunda bir ekran diyebiliriz. Günümüzün ekranları daha uzunlamasına gidiyorlar. Hal böyle olunca bunun aslında size 6 inçte verdiği efektif etki daha büyük bir ekran hissiyatı uyandırıyor. Yani telefonu gördüğünüzde, ekran açıldığında sizi etkileyen bir görüntüsü var. Tasarım konusunda Nokia'nın o ikonik Lumia tasarımını sürdürmüş durumdalar. Hatta Nokia'nın bu tasarımı pazarlarken ki noktası renkli tasarımlardı. Bu telefonun elimizde siyah versiyonu var ama daha sonradan yani lansmanla birlikte çıkmış kırmızı, sarı, bir de AT&T'ye özel yeşil renk versiyonu da var. O çok nadir bir rengi. Kolay kolay piyasada bulamayacağınız bir rengi. Ayrıyeten bir de beyaz ve siyah seçenekleri yer alıyor. Nokia bu uzun dönem bu renkli tasarım, renkli kapaklar ekolünü sürdürdü. Ancak bu telefonun kapağı değişmiyor. Onu söylemiş olayım. Çünkü bazı eski Lumia'larda kapak değişim imkanı da sunuluyordu. Hatta kutu içeriğinden çıkıyordu. Bu telefonda öyle bir olay yok. Telefonun tuşlarına geldiğimizde özel bir durum var. Seramik tuşlar var. Zirkonyumdan imal edilmiş. Ve şurada baktığınızda bir kamera butonu var. Deklanşör butonu olarak da kullanılıyor. Onu açtığınızda kamerayı hızlıca aktif ediyorsunuz ve fotoğraf çıktısı alabiliyorsunuz. Öyle bir kolaylık da eklenmiş. Şunun dışında şurada bir sim tepsisi göreceksiniz. Bağımsız sim tepsisi diyorlar buna. SD kartı ve sim kartını ayrı olarak takıyorsunuz ve aynı kızakta değiller. Şu an günümüz telefonlarında aynı kızakta görüyoruz ama burada bağımsız bir yapı kullanmışlar. Ekran kısmına gelelim. Ekranı 6 inç olduğunu özellikle vurgulamıştım. IPS bir ekran ve Nokia'nın ilk Full HD telefonu unvanı da taşıyor bu ürün. Yani 1920x1080 çözünürlüğü taşıyor. Corning Gorilla Glass 2 ile korunuyor. O zaman Corning Gorilla Glass daha hayatımıza yeni yeni giriyordu. Ve bu modelde de kullanılmıştı. Tabii şu an elimdeki 11 yıllık telefonda fazlaca çizik var ama ilk anda ne kadar koruyordu onu bilemeyiz. Ama ekranla ilgili şu detayı vermem lazım. Normalde biz artık lamine ekranlara alışkınız. Yani gövde ile ekranın beraber yapıldığı telefonlar. Bu telefonda öyle değil. Ekran baktığınızda telefonun üstünde bir kat aslında. Yani bu ekran bağımsız bir yapı ve zamanla şuradaki yapıştırmaları, silikonları da atıp ekranı gövdeden ayırabiliyordu. Bu detaya dikkat etmek gerekiyor. Bu arada aslında simetrik de bir tasarım yapmışlar. Bakarsanız flaşı, kameranın ilerleyişi, Nokia logosu, hoparlörün dizilişi, buradaki 3.5 mm jakının konumu gibi simetrik olmaya özen göstermişler. Ekranda 500 nitleri görebiliyoruz. O dönem için yüksek bir parlaklık sayılıyor bu. Yani gündüz koşullarında görmek için de iyi bir ekran. Hatta bu ekranda glance modu da var. Glance dediğimiz mod şu anın always on display, sürekli açık ekran modunun IPS için Nokia tarafından hazırlanmış bir versiyonu. Bu telefonda sürekli ekran açık özelliğini kullanabiliyorsunuz. Tabii ki AMOLED bir ekrana göre daha fazla pil tüketiyor. Çünkü AMOLED'in yapısı gereği daha tasarruflu bir siyah gösterimi var. Burada ekran tüketimini arttırması biraz sorun denebilir. Ekranda ayrıca Clear Black adı verilen bir teknoloji daha var. Bu da ekranın kontrast değerini yükseltiyor ve çeşitli ışık koşullarında ekranın görünürlüğünü yükselten bir yazılımsal teknoloji diyebiliriz. Şimdi telefonun donanımına gelelim. Donanım aslında bir milat diyebiliriz. Qualcomm'un Snapdragon 800 yonga setini kullanıyor ve bu yonga seti aslında bir Qualcomm içinde yapı taşı diyebiliriz. Bu 800 serisinin ilk başlangıç modeli ve sonrasında bu 8 serisi akıllı telefonlarda üst segmentin daimi temsilcisi olarak yoluna devam etti. Şu anda da akıllı telefonlarda, özellikle Android telefonlarda üst seviye dediniz mi eşittir Snapdragon 8 serisi olarak geliyor. Ve bu serinin ilk modeli de bu telefonda yer alıyor. Ancak dönemi için 800 AB ve AC versiyonları da vardı. Burada standart 800 modeli yer alıyor. Bu Yonga setinin en temel özelliklerinden biri döneminin tüm bağlantı özelliklerini, modern teknolojilerini barındırmasıydı. Öyle ayrışıyordu ve performans yönünde de akıllı telefonlar için ciddi bir sıçramaya sebep olmuştu. Zaten bu telefonu kullandığınızda o Windows Phone arayüzünün akıcılığı, telefonun size verdiği tepkiler hala iyi durumda. Yani donanım, evet yaşlanmış bir donanım var ama günümüz koşullarında temel işleri yaptırmak için aslında çok da sınıfta kalmayan bir donanım. Yazılım konusuna geldiğimizde onu daha detaylı konuşalım. Şimdi telefon kutudan Windows 8 ile çıkıyor. Bu arada elimizde iki tane 1520 var. Biri Windows 8 ile çalışıyor, diğeri de Windows 10. Onu da şu an detaylarda görüyorsunuz zaten. Bu arada Windows 10'u aslında biraz da yorumlamak lazım. Windows 10 biraz kötü şöhrete sahip denebilir son yıllarında. Çünkü bu telefonda çıkan uygulamalar ömrü devam ettikçe eksilmeye başladı ve kullanılmaz hale geldi. Örneğin Lumia kamera uygulaması. Eski Windows 8 arayüzünde çalışırken Windows 10 versiyonunda açmak istediğinizde bu kameraya veda ettik. Normal standart kamera uygulamasını açın gibi uyarılar veriyor. Diğer Nokia uygulamaları da keza bu şekilde. Onların hiçbiri artık çalışmıyor. Servisleri kapatılmış durumda. Mağazaya girdiğimizde mağazada neredeyse uygulama yok. Bir 10 tane falan artık çalıştırabileceğiniz uygulama kalmış. Ve bu ürüne güncelleme desteği de yok. Yazılım da yok. Yani yazılım şu an için tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Çok temel şeyler bile çalışmaz halde bu telefonda. Kendisi çalışıyor ama uygulama bazlı bir şeyler çalıştırmak istediğinizde büyük sorunlar var. O destekler tamamen kesilmiş durumda. Ama 11 yaşında bir telefon içinde bu uygulamaların artık çalışmaması normal karşılanabilir. Ama arayüzün tepkiselliği ve bir görsel dili olması benim hoşuma gitti açıkçası. En azından şu anki Android ve iOS dünyasına baktığımda arayüz anlamında farklı bir şey denemek istemişler. Bu arada bu arayüze Microsoft diyor ki Metro Design. Yani burada Windows 8 olanda ilkel hali var. Buradaki Windows 10 telefonda da Lumia 1520'de de modern hali var. Modern hali daha soft ve materyal dizayna geçmişken Windows 8'deki hali biraz daha renkli, civcivli diyebilirim. Orada görsel açıdan daha bir renkleri oynanmış. Sonra da o görsel dil mavi ve tonlarına evrilmiş. Elimizdeki Lumia 1520 2 GB RAM, 32 GB depolama ile geliyor. Bir de 16 GB versiyonu var. Ama yaygın olan versiyonu 32 GB'ı diyebiliriz. 2 GB RAM'ı görünce bir yüzünüz burkulmasın. O dönemler için normaldi. Üst seviye telefonlarda 2 GB RAM standart değer olmuştu. Sonrasında ilerleyen süreçte bir RAM'lerin çıldırması durumu oldu ama o dönemler 2 GB RAM, 1 GB RAM hatta 512 MB RAM bir telefonlar bile oldukça yaygındı. O yüzden şaşırılacak bir şey yok. Depolama kısmında eMMC 4.5 kullanıyor. Dönemi için hızlı bir depolama birimi ama şu an için oldukça yavaş. Hatta bazı galeride fotoğraflara, görüntülere bakmak istediğinizde beklettiği de oluyor. O biraz depolamadan kaynaklanıyor. Aslında Yonga setiyle ilgili çok bir durum yok orada. Galeride gezerken diyorum. Şimdi kamera konusuna gelelim galeri demişken. 20 megapiksellik PureView Carl Zeiss optikli bir kamera sistemi var. Bu sistemin dışında bir de optik görüntü sabitlemeye de sahip kamera. Yani OIS desteği de bulunuyor. Dönemi için fazla rastlayamayacağınız bir özellik. Yani teknik açıdan baktığınızda değerleri gayet iyi. Bu arada bu dönemler megapiksel savaşları başlamamıştı. Ama 20 megapiksel değeri o dönem için yüksek diyebiliriz. Ama tabii ki bu modelle birlikte 1020 de vardı. 1020 daha kamera odaklı bir versiyonuydu. Orada çözünürlük çok daha yükseğe çıkıyordu. Burada standart değer diyebiliriz. Bu arada çift tonlu LED flash var. O dönemler flash sadece ışık versiyonu için kullanılıyordu. Nokia'nın algısında fotoğraf için bir dolgu özelliği de kullanılması amaçlanmıştı. Telefonda 4K video çekim yeteneği var. Ama bu sonradan kazandırılmış bir yetenek. Kutudan ilk çıktığında bu özellik yer almıyordu. Ve sonrasında gelen güncellemelerle 4K özelliği gelmişti. Bu bakıldığında telefon tarihine çok nadir rastlanan bir olay. Güncelleme ile telefonun video çekim kabiliyetleri yükseltiliyor. Ve o dönem için bakıldığında emsalleri 4K video çekebilecek durumda değildi. 1080p videolar çekiyorlardı. Bu telefonun 4K video çekmesi onu ayrıştıran bir noktasıydı. Fotoğraf örneklerine baktığınızda günümüz koşulları için hala kullanılabilir çıktılar aldığımızı söyleyebilirim. Yani 10 senenin üzerinde bir telefonu konuşuyoruz. Hala iyi fotoğraf çekmesi güzel ama ön kamera için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O dönemler ön kameraya çok önem verilmezdi. Daha çok görüntülü görüşme yapmak için odaklanmıştı Nokia. Bakıldığında çok zayıf bir ön kamerası var ama arka kamera hala güzel işler yapabiliyor. Tabii artık yaşına göre bazı yerlerde fazla grenlenmeler, noksanlıklar görüyorsunuz. Ama o videoyu ya da fotoğrafı işledikten sonra aldığınız çıktı hiç fena durumda değil. Kamera konusunda günümüz koşullarında bile aslında orta segment telefonların ayarında diyebiliriz. Üzmeyecek bir deneyimi sunuyor. Bağlantı tarafına gelelim. Wi-Fi 5 desteği bulunuyor ve çift bant olarak çalışıyor. O dönem yine Wi-Fi 5 desteği her telefonda olmayan bir destekti. Bluetooth 4 var. APTX kodeğini destekliyor. O dönemde APTX gene yeni çıkan bir teknoloji olarak her telefonda göremediğiniz bir olay. Tabii Yonga setinden geliyor ama olsun gene her telefonda olmayan bir özellikti. NFC desteği var. NFC'nin dışında bu telefonda kablosuz şarj özelliği de var. Ama orada şöyle bir detay var. Eğer AT&T versiyonunu alırsanız kendi dakıyla şarj etmeniz gerekiyor. Onda Qi desteği yok. Ama dünyaya çıkan global versiyonunu alırsanız onda Qi kablosuz şarj desteği var. Ve Qi protokolünü destekleyen ürünlerle kullanabiliyordunuz. Öyle bir kablosuz şarjı konusunda versiyonlar arasında ayrım var. Döneminde böyle bir garipliğe gitmiş Nokia. Micro USB bir portu var. USB 2.0 hızında. O dönemler zaten micro USB'den başka çok yoktu. Type-C 2015 ve sonrasında yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlamıştı. O yüzden Type-C olmadığına şaşırmayın. O dönemler için gayet normal bir durum gene. Pil konusuna gelelim. 3400 mAh'lik bir bataryaya sahip. dönemi için çok fazla bir pil ömrü sunduğu söylenemez. Tabi bugün koşullarında da pil ömrü hakkında da çok yorum yapamam. Çünkü içerisindeki pil 10 yaşında bir pil. Kendi ömrünü ticari olarak neredeyse tamamlamış bir telefondan bahsediyoruz. Ama dönemi içinde aşırı uzun bir pil ömrü sunmadı. Ama o bir gün her zaman akıllı telefonların varoluşundan beri bir günü görüyoruz biz vaadi. Bu telefonda da geçerliydi. Zaten bakıldığında bu pil tüketimi rakipleri içinde normalde. Rakipler de 3000 miliamperler arasında geziyordu. Bu telefon 3400'de bir miktar fazla pili sunuyordu ama sonrasında bu pil kapasitesinin çok yeterli olmayacağı, artık günümüzde 5000 miliamperlerin standart değer haline geldiğini düşünürsek sıkıntıydı. Ama bu telefonla ilgili şu detayı da gene koşmak lazım. Rakiplerinden daha büyük ve parlak bir ekran sunması güç tüketimini biraz arttırıyordu. Üzerine bir de Glens gibi modlar eklenmesiyle de pil konusunda çok rekabetçi bir ürün değildi. Sadece günü kurtarmakla yetiniyordu. Telefonun son olarak benim için önemi, Türkiye'deki konumu ve ne yaptığı ile ilgili kısa bir değerlendirmeye geçelim. Bu arada 750 dolardan çıkış yapan bir telefon. Dönemi için çok pahalı bir telefon atfediliyor. Çünkü o dönem akıllı telefonların üst seviye sınırı 600 dolar civarlarında. Yaklaşık 150 dolar daha pahalıya çıkmış bir telefondan bahsediyoruz. Fiyat anlamında rekabetçiliği koruyamamış. Kendi ilgilisinde güzelce talep görmüş ama o oluşturduğu toplulukta bu telefonu çok uzun ömürlü yapmaya yetmemiş. Burada telefondan çok Microsoft'un Windows Phone'un ömründen bahsediyoruz. Aslında telefonla ilgili bir mevzu değil bu telefonun fişinin görece erken çekilmesi. Orada Microsoft'un kaderine bağlı kalmış bir ürün. Şimdi bu telefonu ben aslında o dönemde liseye gidiyordum. Bayağı da istediğim, heyecanlandığım bir telefondu. O dönem takip ettiğimde Levent abinin videolarıyla Windows Phone'u çok ısınmıştım. Alma planları yapıyordum ama tabii ki bir öğrenci için o dönemin en pahalı telefonlarından biriydi. 2199 TL'lik fiyat o dönem için çok yüksek bir değerdi. Akıllı telefonlar genelde o yıllarda 1000 küsür liralardan satılıyordu. Üst seviye modellerden bahsediyorum. 1500 liraya geçmiyorlardı. Nokia bir anda 2200 liralık bir modelle piyasaya girince 750 dolar zaten ürünün fiyatı da bayağı bir Türkiye'de ilgisi azalmıştı diyelim. Ama o Nokia ismiyle bu Windows Phone atılımıyla alanlar olmuştu. Dediğim gibi ben de Levent abiden fazlaca etkilenmiştim o konuda. Hatta o dönemin Donanım Haber'de bu ürünün de incelemesi vardı. Erdo Özoğa çekmişti diye hatırlıyorum. O videodan da benim bu telefonu sevmemde etkisi olmuştur. Şimdi bu telefonla ilgili ilk çıkışta bir de kılıf hediyesi olmuş. Öyle bir Türkiye'ye güzellik yapılmış diyebiliriz. Ama yurt dışına bakıldığında bu telefonun kutu içeriğinden kablosuz şarj, özel kulaklık gibi detaylar da olmuş. Türkiye'ye sadece kılıfla yetinmişler. Zaten Türkiye'ye bu telefon 2013'ün Ekim'inde çıkıyor. Türkiye'ye gelmesi Şubat 2014'leri buluyor. Yaklaşık arada bir gecikme var. O gecikmeyle gelmiş oluyor. Yani çıktığı gibi Türkiye'ye piyasaya sunulmamış. Lumia 1520 dönemi için çok güzel bir telefondu ama kronik sorunları da vardı. Hatta önümüzdeki iki örnekte bu sorunlardan ibareler var. Birinde navigasyon tuşları, ışıkları sönük. Yani kafasına göre yanıyor, bazen yanmıyor ama tuş algılamaya devam ediyor. Diğerinde ise hayalet dokunma adı verilen dokunma olayı var. Ekran kendi kendine bazı yerlere dokunuyor. Sizin yerinize bazı işlere kalkışıyor. O bayağı can sıkıcı bir olay. Bir de bu telefonda hoparlör arızası var. Hoparlörü bazen sönüyor. Yani tam anlamıyla sönüyor. Normalde şiddetli, güzel sayılabilecek bir hoparlör var. Ama o arızayı yaşadığınızda sesin kademeli olarak yok olduğu ve üründen bir daha ses çıkmadığı noktaya kadar geliyorsunuz. Bu ürünün 3 temel kronik sorunundan biri. Bu 3 sorundan ikisi şu an bizim elimizdeki telefonlarda var. Ama hoparlörleri sağlam. O konuda şanslıyız diyebilirim. Ama dediğim gibi Nokia 1520 döneminin öne çıkan, farklı görünen, iyi bir telefonu. Ve çoğu kişinin de merak edip isteyebileceği türden bir telefondu. Ama Microsoft'un Windows Phone'daki kararları, Nokia'nın kendi perspektifinde ilerlemeye çalışması bu telefonların sonunu getiren nokta olmuştu bence. Ama Nokia Lumia'lar bence akıllı telefon tarihinde önemli bir çağ diyelim biz ona, aralık olarak aklımızda yer etmeye devam edecek. Lumia 1520'yi tanımış olduk. Geriye dönüş serisinin başka bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.